Evet, çok şükür şu anda yine fırsatımız var. Allah'ın sesine kulak verelim. O bizi konuşsun. Direkt de bizim yüreğimizi konuşsun. Çünkü bugün çok önemli bir parça okumak istiyorum. Matta İncil'inden 16. bölümünden. Ve orada görüyoruz İsa Mesih'in hem de öğrencilerinin hayatında önemli bir dönüş noktası oluyor. Dönüş noktası. Yani bütün perspektive, bütün bakış, bütün hayat değişmeye başlıyor. Hepimizin hayatında bir dönüş noktası oluyor, değil mi? Ve burada şimdi aynısı öğrencilerin hayatlarında ve İsa'nın hayatında bir dönüş noktası oldu. Matta, Markos ve Luka İncil'lerinde İsa Mesih'in hayatı aynı biçimde anlatılıyor. İsa Mesih vaftiz olduktan sonra şöyle gidiyor ve ondan sonra deneniyor ama sonra bir şey yapmıyor. Bekliyor. Neye bekliyor? Yahya. Yahya mahpusa atıldıktan sonra İsa Mesih ortaya çıkmaya başladı. O zaman kendi etrafına öğrenciler toplamaya başladı. Bütün İsrail devletinde, Kenan bölgesinde gezmeye ve iyi haberi anlatmaya başladı. Çok popüler oldu. On binlerce, yüz binlerce kişi İsa Mesih'in sesini işitti, onun peşine gitmek istediler. Ama öyle bir dönüş noktası oluyor. Ondan sonra hepsi onu terk ettiler. Acaba ne oldu? Ve bu olay olmadan önce İsa kendi 12 öğrencisini topluyor ve uzak bir yere gidiyor. Bunu okuyoruz Matta 16, 13. ayette. Böylelikle İsa Kayseriye Filipi topraklarına geldi. Orada öğrencilerine şöyle sormaya başladı. Biz o zamanki geografiye çok bilmiyoruz. Bu Kayseriye Filipi diye bir kasaba nerede bulunuyor? O Kenan bölgesinde en uç tarafında. Hatta İsrail'in dışına çıktı. Suriye. Bugün dediğimiz Suriye topraklarına gitti. Ve bu kasaba oradaydı. Sakinlik içinde. Tamamen Hermon Dağı'nın eteğinde böyle sanki bir sakinlik içinde çekildi. Ve istedi öğrencilerle birlikte zaman geçirsin. Çünkü bu gerçekten büyük bir dönüş noktası oldu. Bu datadan sonra, bu tarihten sonra artık insanların arasında çok gezmedi. Çok mucize yapmadı. Sadece 12 öğrencilerle uğraşmaya başladı. Ve bu dönüş noktası, bunu bugün okuyoruz ve Rabbin izniyle haftaya da devam edeceğiz. Çünkü konu o kadar büyük, yani iki tema yapacağız, iki konu yapacağız. Kişilere, yani öğrencilere diyor ki şöyle sormaya başladı. Ve şimdi İsa bu 12'lere öyle bir soru soruyor. Onların hayatında hem de senin hayatında en büyük soru budur. Ne sordu? İnsanlar ne diyor? İnsanoğlu kim imiş? Yani öğrencilerine açıkça soruyor, ben kimim? Ben kimim? Ve bu sorunun iki parçası var. El alem ne diyor? İnsanlar, kalabalıklar ne diyor? Ondan sonra direkt onlara dönüyor ve diyor ki ise ya siz? Siz ne dersiniz ben kimim? Ve burada bir fark göreceğiz. Sonra Petrus bir sözcü olarak 12 hani öbür apostolar için o sözü alıyor ve bir cevap veriyor. Ve bu iki cevap çok farklı. El alemin kalabalığın söylediği söz başka, bu 12 öğrencinin sözü ve cevabı farklı. Evet, İsa soruyor ben kimim? Ve hayatında en büyük soru budur. Ve bu soruya nasıl cevap verirsen sonsuzluğu orada geçireceksin. Sonsuzluğu ona göre geçireceksin. Doğru cevap verirsen Rab'le birlikte, Allah'la birlikte sonsuzlukta olacaksın. Ama yanlış cevap verirsen birlikte olamayacaksın. Demek bu büyük bir soru. Bir gün Allah'ın önünde dikildiğin zaman o sana sormayacak. Dinin nedir? Hangi dil konuşuyorsun? Bu sorular hepsi boş. Ama ne soracak? Benim oğlum senin için kimdir? Yani İsa senin için kimdir? Evet, bugün önce birinci soruya bakıyoruz. Ne bu soru? El alem ne konuşuyor? İnsanlar ne konuşuyor? Ve onlar dört değişik cevap veriyor. Yani halkın arasında dört tane teori var. Dört tane cevap var. Acaba bu İsa kimiymiş? Ve onları bugün bizden geçireceğiz tek tek. Ve haftaya bakacağız acaba öğrenciler ne cevap verdi. Demek birincisi bu. Ve bir daha okuyalım. İsa Matta 16-13'te şöyle sormaya başladı. İnsanlar ne diyor? İnsan oğlu kimmiş? Bakın dikkat ettiyseniz demiyor ben kimim. Ne diyor? İnsan oğlu kimmiş? İnsan oğlu. Bugün en başta buna bakacağız. Bu nasıl bir at? Bu ne anlama geliyor? İnsan oğlu. Bu ad tabii ki bir ünvandır, bir lakaptır yani. Lakap diyoruz Türkçe, bir lakaptır. Kişi kendine bir lakap taktı mı, demek onunla beğendiği bir özelliği vurgulamak istiyor. Öyle değil mi? Senin lakabın var mı? Gerçek adından başka. Eğer lakabın varsa demek sen öyle görünmek istiyorsun. Bu senin içinde önemli bir karakteristika diyelim. Mesela iki öğrenci vardı, Yuhanna ve Yakup. İncil'de geçiyor. Bunlar ikisi kardeş. Ve onlar için bir lakap geçiyor. Boanerges. Ve tercüme yapıyor. Bu Türkçe değil. Boanerges demek olurmuş Şimşek oğlu. Ya da gök görüldemenin oğulları. Öyle geçiyor. Şimşek oğlu. Yıldırım oğlu. Acaba böyle bir lakap takan kendine nasıl bir karaktere sahip? Şimşek oğlu. Bunu hemen anlıyoruz değil mi? Demek bunlar sinirli, kibritli, öfkesini dizginleyemeyen kişilerdir. Öyle bir şey değil mi? Hayır. Bu ana herkes. Demek hemen kibritli bir kişi yani. Tamam. Peki insanoğlu nasıl bir at? Hem de dikkat etmeliyiz bu laf. İnsanoğlu İsa en fazla kendisi için bu adını kullandı. İnsanoğlu. Hatta bütün İncil'de 81 defa geçiyor. İsa 81 kere insanoğlu diyor. Niye ben demiyor? Demek bu lakabı beğenmiş. İsa bu lakabı kendisi için takınca bu da bir ders var bizim için. İnsanoğlu. Bu ne demek oluyor? Bu zıt olan iki anlam taşıyor. Ve bunu anlamalıyız. Ve birçok kişi bu insanoğlu lafını anlamıyorlar tam olarak nedir. İnsanoğlu. İlk önce bunu duyunca aklına ne geliyor? Hepimiz insanoğlu değil miyiz? Herkes insanoğlu, öyle değil mi? Yani kadınlar bile insanoğlu diyebiliriz. Demek ki birinci olarak bu insanoğlu lakabının anlamı bir alçalma var bunun içinde. Bir alçalma adı gibi geliyor bana. İlk başta demek aklımıza gelen budur. Sıradan bir kişi. Hepimiz insanoğluyuz. Yani nasıl diyorlar, bir Allah'ın kulu yoktu. Diyorlar ya Allah'ın kulu. Ha, bu başka ama insanoğlu derken herkes gibi bir insan. Acaba İsa demek istiyor mu? Ben herkes gibi bir insanım. Anlamı bu mu? Evet, birinci anlamı budur. Bakalım Mezmur 8'de aynı biçimde bu insanoğlu sözü geçiyor. Mezmur 8 ayet 3. Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları, soruyorum kendi kendime, insan ne ki onu arasan ya da insan oğlu ne ki ona ilgi gösteresin. Öyle değil mi? Ne zaman gökyüzüne bakıyorsun, yıldızlara bakıyorsun, Allah'ın yani koyduğu ahengine yani kosmosa baktığın zaman kendimizi çok ufak ve önemsiz hissediyoruz. Öyle değil mi? Ve Mezmur 8'de insan oğlu sözü geçiyor. Biz hepimiz küçücük insanlarız. Evrene baktığımız zaman. Hepimiz sadece küçücük birer insan oğluyuz. Acaba İsa bunu demek istiyor. Evet bir parça öyle. Ya da bakıyoruz Hezekiel peygamber kitabına. Ve Rab ona konuşurken, ona hitap ederken her zaman insanoğlu diyor. Ey insanoğlu. Kim bu insanoğlu? Hezekiel. Yani Rab onu peygamber olarak seçtiği halde bu Hezekiel böbürlenmesin. Kendini çok büyük bir şey sanmasın. Peygamber sanmasın, sen insanoğlusun. Gel buraya, insanoğlu. Sen unutma ki başka insanlardan fazla bir şey değilsin. Onlar gibi sen de bir insanoğlusun. Ve gerçekten bir tarafta İsa bu anlamda insanoğludur. Bizden hiç farkı yoktur. Ve İsa bunu her zaman vurgulamak istedi. Ben sadece bir insanoğluyum. Ama bu hakikatin yarısı. Mesela İbraniler 2'de 17-18'de şöyle okuyoruz. Onun için lazımdı İsa her meselede kardeşlerine benzer olsun. Bak lazımdı İsa kardeşlerine benzer olsun her konuda. Öyle ki Allah'ın önünde merhametli ve sadıkan bir baş görevli olsun ve böylelikle halkın günahlarını bağışlatırsın. İsa Mesih'in görevi öyle bir görevliydi. Hani bir Tanrı olduğu halde o lazım da insanları anlasın ve onun için bizden biri oldu. Devam ediyor. Çünkü kendisi de acı çekip denemeden geçti. İşte onun için deneme içinde olanlara yardım edebilir. Sen bugün dua ederken nasıl bir Tanrı'ya dua ediyorsun ve İsa adında amin derken nasıl bir kişinin adında yalvarıyorsun? İnsanoğlu. Aynı senin gibi diyor, denendi. Devam ediyor İbrahimler 4. bölüm ayet 15. Bizim baş görevlimiz değil öyle birisi, hani bizim zayıflıklarımızı anlamasın ya da aynısını hissetmesin. Allah senin gibi zayıf bir kişinin halinden anlıyor mu? Allah gerçekten yani bir beden taşımak nedir anlayabilir mi? Günahın çekiciliğini hissedebilir mi? Senin gibi. Ha? Onu yaşayabilmek için İsa lazım da insanoğlu olsun. Aynı bizim gibi. Farkımız olmasın. Devam ediyor. Hayır, o her meselede aynı bizim gibi denendi. Her konuda. Tamam mı? Yalnız hiç günah işlemedi. Madem öyle, Allah'ın merhamet dolu kral iskemlesinin önüne kurajla çıkalım dua etmek için bugün. Öyle ki bağışlanalım ve merhamete kavuşalım. Evet, muhtaçlığımız da bize yardım eden budur. Evet, gerçekten anlayalım, İsa insan oğludur. Bizden farkı yok. İlk yüzyıllarda kilise tarihinde bir hareket çıktı, doketizm. Ve bu söz benzerlik demektir, doketizm. Yani bu sahte bir öğreti çıktı. Ve İsa'nın Tanrı olarak yeryüzünde bir beden içinde yaşaması mümkün değil derdiler. Neden? Çünkü Allah o kadar uzak, o kadar büyük olamaz, yeryüzüne insin, bu pis bedenin içine girsin sanki. Onun için İsa'nın gerçek bedeni yoktu. Sadece insanlara öyle göründü, benzer olarak ama tam insan değil. Öyle bir anlayış vardı. Ama İncil buna çok karşı çıkıyor. Hayır, öyle değil. İsa'nın bedeni gerçek idi. Sadece hani böyle Kasper değil mi? Var ya bir tane hayalet değil mi? Sanki o geziyor, yapıyor, insan gibi ama sadece görünüyor. Az buçuk yani bu doketistler dedi ki İsa'nın asıl vücudu yoktu. Sadece öyle göründü insanlar. Hayırdır İncil? Yuhanna 1:14 diyor ki ve söz, Allah'ın sözü diyor, beden aldı. Ya da başka bir tercüme, beden oldu. İkisi aynı. Ve o aramızda yaşadı, biz de onun şanlılığını gördük. Evet, gerçekten diyor, beden oldu, beden aldı. Ve bu beden alması geçici bir ziyaret değildi. Birleştiler. Mesih yeryüzünde gelirken o sadece kısa bir gezi değildi. O şimdi bile ölüp dirildikten sonra, hatta göğe döndükten sonra gene de insanlığı bırakmadı. Ne demek istiyor? 1. Timoteus 2:5 diyor ki, çünkü tek bir Allah var ve insanlar ile Allah'ın arasında tek bir aracı var. Tek bir aracı. Sadece İsa Mesih. O şefaat ediyor. Başka bir insan değil. Meryem Ana falan değil. Tek bir insan var, tek bir aracı var ve sonra diyor ki o da insan olan Mesih İsa'dır. Evet, şimdi bile her şey olduktan sonra bile İsa insanlığını bırakmadı. Birçok kişi öyle düşünüyor değil mi? İsa göğü alınırken gene Tanrı haline döndü ve insanlığı yeryüzünde bıraktı. Öyle bir şey değil. Hayır, şimdiye kadar insan oğludur. %100 insandır. Evet, demek insanoğlu adı bir tarafta insanın alçalmasını, hatta onun düşkünlüğünü gösteriyor. Birçok kişi İsa'yı sadece öyle tanıyorlar. Sadece sıradan bir insan. Mucize işlememiş, mezardan dirilmemiş, göğe binmemiş, çevresinden yanlış anlaşılmış bir kişi gibi. Hatırlıyorum, Almanya'nın en etkileyici yazarı, jurnalisti ve medya kralı Rudolf Augstein, o bütün hani vestlikleri kontrol ederdi. 1972 senesinde çok ünlü bir kitap yazdı. Jesus Menschensohn. Bu demek yani İsa insanoğlu. Aynı bu sözü aldı ve bu kitabın içinde Hristiyanlığı, İsa Mesih inancı yıkmaya çalıştı. Ve bu adı alıp da İsa'nın öğretişlerini hepsi çürütmeye çalıştı. Adam bütün yazılarında uğraştı Hristiyanlığı yıksın ve o amaçla bu insan oğlu adını kullandı. İsa sadece sıradan bir kişiymiş, hiçbir mucize yapmamış, özelliği yokmuş, öldükten sonra dirilmemiş. Bunu kiliseler yüzlerce sene sonra uydurmuşlar. İnsan oğlu. Acaba öyle mi? Ve gerçekten kutsal kitabı iyi bilmesek, sadece bu derecede bırakırsak hakikatin yarısını anlamış oluyoruz. Ama paranın öbür yüzü de var. İsa'nın bu adı kullanılması ancak bu derecede anlarsak işin yarısı oluyor. Sanki İsa dedi ki yani insanoğlu derken İsa sanki demek istiyor çocuklar beni fazla büyütmeyin ben de ancak sizin gibi bir insanım. Acaba insanoğlu derken kendi için bu lakabı vermişken İsa bunu mu demek istedi? Ve şimdi paranın öbür yüzüne bakıyoruz. İnsanoğlu adı ne kadar bir alçalma adı ise o kadar da bir yücelik adıdır. Yücelik adıdır. Ve bunu şimdi bakacağız. Demek insanoğlu lakabının ikinci bir anlamı var. O da tam tersi. İsa'nın düşkünlüğünü değil, İsa'nın yüceliğini gösteren bir attır. Şimdi bunu anlamak için Daniel kitabına dönmeliyiz. Çünkü orada insanoğlu adı geçiyor ve ne demek olduğu bize anlatıyor. Daniel kitabının 7. bölümünde Daniel, büyük peygamber Daniel, Babil sürgünlüğündeyken bir görüm görüyor geceleyin. Videniyor. Ve onu okuyorum şimdi. Daniel 7, 9, 14'e kadar. Ben bakarken tahtlar, kral iskemleler kuruldu. Eskiden beri var olan yerine oturdu. Kim o? Kim eskiden beri var olan? Yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz. Başındaki saçlar yün gibi apak idi. Yani bembeyaz idi. Tahtı alev alev. Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi. Ateşler içinde oturan kim o? Tanrı'nın kendisi. Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler ona hizmet ediyordu. On binlerce on binler önünde duruyordu. Bu milyonlarca melekler kime hizmet ediyor? Mahkeme kuruldu, kitaplar açıldı. Kim yargılıyor? Şimdi demek Daniel bu görümünde Tanrı'nın kendisini görüyor. Nasıl dünyanın kralı olarak tahtlar ya, gökte taht odasında oturuyor. Bütün kutsallık ve korkunç bir şanla bunu gösteriyor. Milyonlarca kişi, daha doğrusu bütün insanlık onun önünde toplandı ve şimdi Tanrı onları yargılayacak. Mahkeme günü geldi. Ama devam ediyoruz. Ayet 11. Boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım yaratık gözümün önünde öldürüldü. Bedeni kızgın ateşe atıldı, yok oldu. Şimdi bütün bölümü anlatmıyorum. Kısaca bu da ne anlatıyor? Daha önce Daniel bir canavar gördü. Ve bu Allah'a karşı giden, ona kafa kaldıran bir krallık kurmaya çalıştı bu canavar. O şimdi yargılanıyor. Ateş gölüne atılıyor. Tabii ki bu konuşuyor anti-Mesih, anti-Hrist için dediğimiz dünya kralı için konuşan bir ayettir. Ama şimdi bu anti-Hrist yargılandıktan sonra başka bir şey oluyor. Başka bir kişi çıkıyor ortaya, insanoğlu. Ayet 13. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin gökün bulutları ile geldiğini gördüm. Bulutlar üzerinde bir insan oğlu var ve o geliyor. Nereye geliyor? Taht odasına, Tanrı'nın taht odasına geliyor. Evet, işte o canavarı yendi ve anti-Mesih'i yok etti, zaferli çıktı ve o şimdi taht odasına giriyor. Ama nasıl? bir beygiri binermiş gibi buluta binmiş. Bulutu ay diyor, bir beygir aydarmış gibi. Evet, ve şimdi Tanrı'nın huzuruna çıkıyor. Biz bugün bulut derken bu bizim banalına geliyor. Sıradan bir şey. Herkes uçağa binmiş değil mi? Hepimiz sanıyoruz uçağa var bindiğimiz. Ve kalkarken bulutlardan geçiyorsun değil mi? İnteresto gelmiyor. Ama eskiden bulutların üzerinde gezmek, bulutları aydamak kim bunu yapabilirdi? Tek biri vardı bunu yapan. Evet, bu da Yahve'dir, Tanrı'dır. Yahve dediğimiz gerçek Tanrı. Ama bu da görüyoruz bir insanoğlu bunu yapıyor. İnsanoğlu dediğimiz bir kişi hem dünyanın kralı hem de Tanrı'nın kendisidir. Devam ediyor. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi bu insanoğlu. Onun önünü getirildi. Ve bu insanoğlu şimdi ona egemenlik, yücelik ve krallık verdi. Tanrı kendi yüceliğini, kendi krallığını bu insanoğlu ile paylaşıyor. Ve kim eski antlaşmayı bilirse o bilir ki Tanrı hiçbir zaman yüceliğini kimseyle paylaşmaz. Hiçbir zaman krallığını kimseyle paylaşmaz ama bu insanoğlu ile paylaşıyor. Ne demek oluyor? Ona egemenlik, yücelik ve krallık verdi. Bütün halklar, bütün uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Kime? İnsanoğluna. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik. Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Yeryüzünde, insan tarihinde bütün krallıklar yıkıldı. Büyük Babil krallığı nerede şimdi? İngiliz büyük krallığı nerede? Nerede o? Hepsi bitti. Ama burada bir krallık var, bu hiç bitmeyecek. Kimin krallığı hiç bitmeyecek? Hesap edin, insan oğlu mu? Demek kim bu insan oğlu? İsa kendi kendine insan oğlu dedirtince ikinci anlam artık bu çıkıyor. Ne kadar alçalma anlamı varsa aynı o kadar yücelme anlamı vardır. Bu adın içinde iki anlam, iki görüş var. Hem alçalmamış, en düşük durumda olan sıradan bir insan. Hem de öbür tarafta eşi benzeri olmayan, herkesten kat kat daha üstün olan dünyanın kralı, ahirette yargılayacak olan hakim ve Tanrı'nın kendisi. Bir ad içinde bu iki anlam bulunuyor. Ve İsa bu labi seçerken çok iyi anladı onun anlamı nedir. Yuhanna 5:26-27 okuyoruz. İsa da yeryüzünde konuşurken şöyle dedi ki, çünkü nasıl babanın kendisinde yaşam varsa aynı öyle oğula da verdi kendisinde yaşam olsun. Birazcık sen bu lafı yapabilir misin? Bende yaşam var. Nereden nereye yaşam var? Yarın öbür gün Rogoz sosyetesinde bulunacaksın. Çürüyeceksin toprakta. Sen kimsin dersin bende yaşam var. Ama İsa bunu dedi. Yaşam var bende. Ve ona hak verdi davalasın. Çünkü insan oğlu odur. Bak İsa kendisi diyor, gün gelecek ben bütün insanları yargılayacağım. Benim önüme dizilecekler. Ben onlara ahiret gününde bir sonsuzluk kaderi vereceğim. Çünkü insan oğlu odur. Demek insan oğlu burada alçalma olarak geçmiyor. Yücelik anlamında geçiyor. Ve en sonunda İsa'ya dava açtılar. İsa'nın kendisi mahkeme açtılar. Ona ölüm cezası verdiler. İsa kendi kendine ölüm cezası verdi. Bakın nasıl. Matta 26:63'te şöyle yazıyor. Ama İsa hep sustu. Allah evinin güdücüsü ona dedi. Demek en büyük Yahudi devlet adamı. Şimdi onun önünde bulunuyor İsa. Ama bir türlü yargılayamadı. Olmadı. Ve şimdi yemin ettiriyor. Yaşayan Allah'ın adına sana yemin ettiriyorum. Söyle bize, Mesih sen misin? Allah'ın oğlu sen misin? Şimdi İsa dese de evet Mesih benim. Gene bir ölüm cezasını hak edecek bir şey bulamayacağız. Ama bakın İsa nasıl cevap veriyor. İsa ona dedi, sen kendin söyledin. Gene de ben sizi söylüyorum. Sanki üsteliyor, ekstradan konuşuyor. Bundan sonra insan oğlunu göreceğiniz nasıl en kuvvetli olanın sağında oturacak ve nasıl gökteki bulutların üzerine gelecek insanoğlu. Bunun üzerine Allah evinin güdücüsü rubalarını yırttı ve dedi ki adam Allah'a küfür etti. Artık ne ihtiyacımız kaldı şahitlere. Siz kendiniz işittiniz nasıl Allah'a küfür etti. Kararınız ne? Bütün hepsi 70 kişiyi cevap verip ölümü hak etti. İsa, insan oğlu adını kullanırken yücelik anlamında hemen anladılar ki bu adam insan oğlu derken dil kendini alçalsın. Tam tersi. Kendini Allah'la biri yapıyor. Daniel 7. Fark ettiniz mi nasıl İsa Daniel 7 kullandı insan oğlunu söylerken? Ve şimdi İsa bu 12 öğrencisiyle Kayseri Filipi bölgesine çekiliyor. Suriye'de uzak bir yerde soruyor. İnsanoğlu için insanlar ne konuşuyor? Ve dediğimiz gibi iki soru soruyor. İnsanlara göre ben kimim ve size göre ben kimim? Ve bugün sadece birinci yarısına bakıyoruz. El alem ne konuşuyor benim için? Evet. Ve şimdi insanların cevaplarına bir göz atıyorum. Dediğimiz gibi sonsuz yaşam bu cevabına bağlıdır. Yarın öbür gün sen de dizileceksin ve sen de sorulacaksın. İnsanoğlu İsa kimdir? Ve şimdi insanların cevaplarına bakacağız. Ona dediler, şimdi 4 tane cevap var. Kimisi vaftizci Yahya diyor. Başkaları İlyas diyorlar. Gene başkaları Yeremya diyorlar. Ya da eski peygamberlerden biri. 4 çeşit cevap. El alemin cevapları. Dil apostolan, dil öğrenciler. 4 cevap veriyorlar. Neydi bunlar? Yahya, İlyas, Yeremya, herhangi bir peygamber. Bunları tek tek şimdi gözden geçireceğiz. Bu çok ilginç olacak. Demek bazı kişilerin anlayışına göre İsa Yahya'ymış. Bu nasıl olacak? İsa Yahya olabilir mi? Değil mi? Böyle cevap verenler sanki vesnikleri, gazeteleri okumayan kişiler. Sağlam bilgi alamayan kişiler. Değil mi? İsa aslında Yahya'yla birlikte 2,5 sene önce ortaya çıktı. 2,5 sene önce Yahya İsa'yı vaftiz etti. O zaman nasıl diyebilirsin? İsa vaftizci Yahya'ymış. Olacak şey değil. Ama kişiler böyle işte. Değil mi? Demek İsa Yahya olamaz. Ama gene de kişilerin kafalarında bu var. Tabii ki haberler eskiden çoğu zamanlar yani söylentileriydi. Nasıl az önce duyduk? 3 gün tok duracak, elektrik duracak. Ne bu? Bu haber mi? Yoksa herhangi bir söylenti mi? Bugün bile biz haber ile söylenti arasında fark yapamıyoruz sanki, değil mi? Eskiden hepten böyleydi. Halk konuşuyor. Yahya öldürüldü. Ve sonra İsa her tarafını gezdi ve popüler oldu. Ve kişiler bunu sanki gerçek haber alamayınca bir araya getiremediler. Sadece ki Yahya öldü, sonra İsa meydana çıktı. 2,5 sene önce yan yana olduğunu anlamadılar. Ve Kral Herodes bile, kral bile olan Herodes bile bu söylentiye kulak verdi ve buna inandı. Markos 6:14 diyor ki Kral Herodes İsa'dan için işitti. Çünkü onun adı çok yayılmıştı. Ve dedi ki olmasın da vaftizci Yahya ölülerden dirilsin. De onun için adamda kuvvet var bu mucizeleri yapsın. Ölmüş Yahya'nın diriliş vaziyeti. Düşünebiliyor musunuz? Yahya ölülerden dirilmiş. İsa olarak görevini devam edermiş. Ve kontrast çok büyük. Yahya hiç mucize yapmadı önce. İsa gene yüzlerce mucize işledi. İşte neden bu güç? Çünkü ölülerden dirilmiş. Yahya'ymış bu. Sen bir gün ölüme cevap vereceksin. Ben İsa inanıyorum çünkü o çok güçlü bir kişi. Yüzlerce mucize yaptı. Değil mi? İnsan bunu seviyor. Kaç kişinin gözlerini açtı, kulaklarını açtı. Sen düşün, sen 10, 20, 30 sene kör idin ve sonra biri senin gözlerini açıyor ya da kulaklarını açıyor. Ne kadar büyük bir mucize. Ve bunun gibi birçok kişi İsa'ya iman ediyorlar. Yüzlerce şifa olayını yarattı. Yüzlerce mucize yarattı. Bu mu senin cevabın olacak? Evet, Yahya'dır. Çok büyük mucizeler yapıyor. Ya da ikinci cevap senin mi olacak? Bazıları ikinci olarak diyor ki İsa İlyas'ıymış. Bu ne demek oluyor? Nasıl bu kişinin aklına geliyor İlyas olsun? Şimdi bunun için demek kutsal kitabı bilmek iyidir. Kim bilmezse Herodes, Yahya, İsa, İlyas kimdir? Bu da hiçbir şey anlamayacak. Ama işte okuyalım, öğrenelim. Demek ikinci grup İsa İlyas imiş diyenler. Neden İlyas? Hatırlarsanız İlyas nasıl öldü? He? Kim bana diyecek İlyas nasıl öldü? Aa, tuzak, dikkat, hoppa. Kutsal kitabı bilenler hemen doğru cevabı verecekler. İlyas ölmedi, hiç ölmedi. Ölmeden göke alındı. Öyle değil mi? Demek onun görevi diyorlar yarıda kaldı. Madem ölmemiş, yarıda kaldı. Evet, ölmeden göğe alınmış ama yarıda kaldı ve bir gün dönebilir diyorlar. İlyas madem diri olarak göke alındı, mutlaka bir gün dönecek. Ama bu fantazi bir şey değil. Eski antlaşmanın en son kitabı, Malaki kitabında bile son ayetlerinde aynısı yazıyor. Şöyle yazıyor Malaki 4, 5 ve 6. Ve diyor ki, Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce ben size peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına ve çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. İlyas. Demek son günlerde Rab Allah İlyas'ı gönderecek Mesih'in yolunu hazırlamak için. Aha. Ve İsa dedi ki bu İlyas kimiydi? Yahya'ymış diyor. İsa kendisi diyor bu yeryüzüne gelecek olan İlyas Yahya'ymış. Ama nasıl? Tabii ki değil bedensel anlamda. Bedensel anlamda değil. Sanki aynı beden tekrar dünyaya çıkacak. Ama ruhsal bir anlamda. Görev anlamında. Zaten Yahya tıpkı İlyas gibi giyinirdi. Tıpkı İlyas gibi çölde yaşardı. Tıpkı İlyas gibi krala çıkıp onu suçlardı, azalardı. Yani kişiler Yahya'ya bakıp anladılar ki bu sanki İlyas'ın görevine devam ediyor. Ve İsa diyor ki evet oydu. Malaki'nin peygamberi Yahya'da gerçekleşti. Ve bugüne kadar birçok kişi İsa'yı biraz böyle görüyorlar. İlyas gibi. Ne gibi? Bunu düşünenler sanki İsa'ya bakıp dediler ki sen en büyük Allah adamısın ama Mesih değilsin. Sen Mesih'in yolunu hazırlayan İlyas'sın. Anlıyor musunuz? Ve konu oluyor krallık için. İlyas sadece bir peygamberiydi ama kral değildi. İsa da çok güzel konuştu. Mucizeler yaptı falan hepsi okey. Ama maalesef İsa Romalıları kovmadı. Biz gene aynı durumdayız, köle durumdayız. İsrail'in krallığını yeniden kurmadı. Nerede Süleyman gibi güçlü bir kral? İsa sen bunu yaptın ama yarıda bıraktın. Bu krallığı gerçekleştirmedin. Güçlü bir devlet kuramadın. Ve bugüne kadar birçok kişi aynı cevabı, aynı düşüncede, aynı kafada. İlyas'sın, İlyas gibi. Ama senden sonra gelecek olan asıl krallığı o oluşturacak. İsa'nın işleri sanki krallığı hazırlıktır ama kendisi değil. Öğretişleri en yüksek standarttır ama maalesef İsa toplumu değiştiremedi. Yeryüzünde gene haksızlıklar oluyor. Gene savaşlar oluyor. Gene gereksiz ölümler oluyor. Çocuklar ölüyor bilmem ne. Onun için İsa'ya inanamıyorum. Den çok var. Bu sana tökez midir? İsa geldi ama dünya aynı kaldı. Bu mu? İlyas. Şimdi daha ilginç bir cevap. Üçüncü cevap neydi? Yeremya. Bazıları, üçüncü grup diyorlar ki İsa Yeremya'ymış. Bu da nereden çıktı? Neden Yeremya diyorlar, dediler. Musa'nın son kitabında, Yasa'nın tekrarı kitabında, bölüm 18'de çok önemli, çok büyük bir ayetler yazıyor. Yasa'nın tekrarı 18, 18'den 20'ye kadar. Burada Musa konuşuyor. Musa kendi halkına konuşuyor. İşte bu artık ölmezden birkaç ay önce ve halka bir vasiyet veriyor, bir peygamberlik yapıyor. Bakın nasıl. Rab konuşuyor. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Demek İsraillerin arasında bir kişi çıkacak, peygamber olacak ve Musa gibi bir peygamber. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisini buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. Yani kim bu gelecek peygamberi seslemezse, kim boyun eğmezse ben onu cezalandıracağım. Ancak kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka tanrılar adına konuşan peygamber öldürülecektir. Rab burada peygamberlik hakkında bir kanun koyuyor. Bir peygamber nasıl olmalı gösteriyor. Ve burada Rab iki önemli değişiklik buyuruyor. İsrail halkı Sina Dağı'nda iyice korkmaya başladı. Ne zaman Rab onlarla buluştu, ne zaman Musa'nın kanunu verdi. Nasıl bir senaydı hatırlıyor musun? Nasıl bir sahneydi? Yasanın tekrarı 18-16, hani biraz önceki ayet diyor ki, Horef Dağı'nda, Sina Dağı'nda toplandığınız gün Tanrınız Rab'den şunu dilemiştiniz. Şimdi İsrail halkı değil mi görünce, bir daha ne Tanrımız Rab'in sesini duyalım ne de o büyük ateşi görelim yoksa ölürüz. Hatırlıyorsunuz yani Rab'i uzaktan bile görünce herkesi panike düşürdü. Ateş, duman, şimşekler, uğultular, boru sesi saatlerce, günlerce. Kim korkmaz? Kim bunu görünce panike düşmez? Ölüm korkusu korkunçuydu. O zaman Musa'ya yalvardılar. Rab bizi bir daha bu biçimde konuşmasın. Yap bir şeyler. Ve karşılık olarak Rab onlara bir aracı veriyor. Peygamberler bu aracıdır. Bu ayetlerde Rab en başta peygamberlik görevini başlatıyor. Yani ondan sonra, Musa'dan sonra bir sürü peygamber gelecek. Yani obje olarak konuşuyor. Ve diyor ki ben peygamberleri konuşacağım. Onlar da aynı sözleri size iletecekler. Ve böylece görüyoruz Musa'dan sonra eski antlaşmada biliyor musunuz kaç 54 tane peygamber geçiyor adlı adınca. Bir de bir sürü onlarca peygamber adsız olarak geçiyor. Ve not olarak bu peygamberlerin 7'si kadınıydı. Yani görüyor musunuz? Yani bir peygamberlik görevi başlatıyor burada. Ama aynı zaman okuduğumuz bu ayetler özel tek bir peygamberi gösteriyor. Tek bir peygamber çıkacak ortaya Musa gibi. Musa diyor benim gibi bir kişi çıkacak. Ve İsa'nın zamanındaki, şimdi dikkat edin, Yahudi hocalar derdi ki bu Yeremya'dır. Yani Musa'nın önceden müjdelediği ortaya çıkacak olan peygamber bu Yeremya imiş dediler. Ve başladılar, hani benim gibi derken değil mi? Musa ile Yeremya'yı karşılaştırmaya başladılar. Ve çok benzerlikler çıkardılar. Musa 40 sene peygamberlik yaptı. Yeremya da 40 sene peygamberlik yaptı. Musa'ya karşı kendi halkı ayaklandı, Musa'ya karşı. Ve aynı zaman Yeremya'ya karşı kendi halkı sanki onu taşlamaya, öldürmeye. Nasıl Musa'yı öldürmeye kalktı? Aynı biçimde Yeremya'yı. Musa da bir ırmağa atıldı değil mi? Doğduğundan hemen sonra. Yeremya gene bir zindana atıldı. Ölsün yani. Çürümek için. Ölümü terk ettiler. Ve Musa'nın ablası onu değil mi? Nil ırmağından çıkardı. Yeremya'yı gene o kuyudan çıkaran onun hizmetçisiydi. Yani burada çok benzerlikleri oluşturdular. Musa kendi halkını azarladı. Yeremya da kendi halkını 40 sene boyunca azarladı. Evet, sonra Yahudilerin inancına göre, dikkat edin bu kutsal kitapta yazmıyor, ama Yahudilerin inancına göre ne zaman Babil kralı geliyor Nebukadnezar ve Yeruşalim'i kuşatıyor, onun üzerine yürüyor, kasabaya yani ele geçirecek. Yeremya bu tehlikeyi anlayınca kalkmış, antlaşma sandığını uzağa götürmüş, Nebo dağında bir mağaraya saklamış. Anlıyor musunuz? Bazıları o zaman mişmiş hepsi değil mi? Yani fantazya. Ama Yahudiler bunu derdiler. Yeremya bunu yaptıktan sonra Yeremya ile birlikte bu mağarayı bulan ve antlaşma sandığı oraya yerleştiren bazı arkadaşları demiş ki bir nişan koyalım da sonra bulalım, şaşırmayalım. Ve Yeremya buna karşı çıktı. Hayır, nişan koymayacağız. Biz bu antlaşma sandığı mağaraya koyacağız ve o da unutulsun. Ve diyor ki yani Tanrı halkını yeniden bir araya getirip merhameti gösterene kadar bu yer bilinmez kalacaktır. Ama şimdi Rab İsa'nın zamanında ruhsal bir uyanış gösteriyor. Ve halk diyor ki bu uyanışın içinde antlaşma sandığı yeniden bulunacak. Yeremya yeryüzüne dönmüş. Tabii ki bu hepsi uydurma. Eski antlaşmada böyle bir şey yazmıyor. Ama Yahudilerin inancı buydu. Evet. Peki yasanın tekrarı 18-18'de bildirilen bu peygamber aslında kimdir? Merak ediyor musunuz? Kim bu Musa'ya benzeyen peygamber? Şimdi Müslümanlar bu ayeti gösterip de Musa Muhammed'in geleceğini müjdeledi diyorlar. Çok duyacaksınız. Acaba böyle mi? Çünkü Kur'an'da yazıyor. Eski yazılar da Muhammed'in geleceği yazarmış. Şimdi Müslümanlar korkunç bir baskı altında bir hangi ayet bulsunlar da bağırsınlar bunu. Ve bula bula bunu bulmuşlar. Benim gibi bir peygamber. Acaba Musa Muhammed'in geleceğini müjdeledi mi? Ve bayılıyorlar şimdi uzun listeler yapsınlar Muhammed'i ve Musa'yı karşılaştırmak için. Demek Muhammed Musa'ya benziyor ama İsa Musa'ya benzemezmiş. Öyle diyorlar. Mesela Musa bir devlet kurdu, Muhammed bir devlet kurdu ama İsa devlet kurmadı. Musa savaştı, Muhammed savaştı ama İsa savaşmadı. Musa evlendi, Muhammed evlendi. Hem de nasıl evlendi? Tamam mı? Ama İsa bir türlü evlenmedi. Çocuk sahibi olmadı. Acaba doğru mu? Yani Musa benim gibi peygamber çıkacak derken Muhammed'i mi kastetti? Hepsi güzel. Ama asıl konuda, şimdi daha çok liste, Muhammed'in sakalı, Muhammed'in saçı, daha çok listeler yapabilirsin. Ama asıl önemli olan karakteristik, asıl özellik de Musa ve Muhammed birbirine benzedi mi? Aynı kitapta, Yasanın Tekrarı kitabında son ayetlerinde, Musa'nın son kitabında onun ölümünü anlatıyor ve öldükten sonra onun hayatının bir özetini çıkarıyor. Musa'nın asıl hayatının asıl özeti neydi? Şöyle yazıyor, Yasanın Tekrarı 34. bölüm, ayet 10. O günden bu yana İsrail'de Musa gibi Rabbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı. Rab onu Mısır'da Firavun'a, görevlilerine ve bütün ülkesine bir sürü belirtiler, şaşılası işler yapması için göndermişti. Musa İsrail'in gözlerinin önünde güçlü, büyük ve ürkütücü işler yani mucizeler yapmıştı. İki şey fark ettiniz mi? Birincisi Musa Allah'la yüz yüze görüşmüş ve ikincisi Musa çok mucize yaptı. Evet, birincisi Musa Rab'le yüz yüze görüştü. Ama Muhammed hiçbir zaman Allah'la görüşmedi. Sadece bir melek görmüş. Sözde Cebrail imiş ama biz biliyoruz asıl adı nedir. Evet, ikinci olarak Musa hayatında bir sürü mucize ve güçlü işler yaptı. Ne aklımıza geliyor? Yılan meselesi hatırlıyorsunuz değil mi? On bela. Bütün devleti bela verdi. Denizi yarmak. Kim bunu yapabilir? Değil mi? Kayadan su çıkarmak. Zehirli acı suları içili durumuna getirmek. Bir dua ile ellerini kaldırmakla bütün orduyu yendi. Bunlar gerçek mucizeler. Buna karşın Muhammed tek bir mucize yapamadı. Tek bir mucize yapamadı. Halkı ondan istedi bir mucize yapsın. Ama Muhammed demiş ki ben de sizin gibi Allah'tan mucize bekliyorum. Ben de bekleyenlerdenim. Bekledi, bekledi. Senelerce bekledi. Ama bir türlü ona verilmedi. Ve en sonunda bu faktı kabul etti, bu hakikati. Dedi ki ben peygamber değilim ancak bir uyarıcıyım diyor. Kur'an'da açıkça öyle yazıyor. Ama var bir kişi gerçekten Musa'ya benziyor. Var bir kişi gerçekten Musa gibi, değil mi? Allah'la yüz yüze görüşen ve çok mucize yapan. O kimdir? Bunu öğreniyoruz. Ne zaman Petrus halkın önünde, on binlerce kişinin önünde müjdeyi paylaşıyor. Demek Musa'ya benzeyen kişi Yeremya değil, İsa'dır. Bunu okuyoruz. Ne zaman Petrus ve Yuhanna bu sakat adamı iyileştiriyorlar. Bakın İsa Mesih sadece mucize yapan değil, onun öğrencileri bile mucize yapıyorlar. Apostolların İşleri 3. bölüm 22'de ve konuşmada Petrus şöyle konuşuyor. Musa şöyle dedi, Rab Allah senden için senin kardeşlerinden benim gibi bir peygamber kaldırılacak. O her ne söylerse her meselede ona kulak asacaksınız ve öyle olacak ki o peygambere kulak asmayan her kişi halkın arasından kesilecek. Yani yasanın tekrarı 18. bölümü okuyor. Ve aynı onun gibi, şimdi Petrus'un sözleri. Ve aynı onun gibi konuşmuş olan bütün peygamberler, Samuel ve ondan sonrakilerden bu yana hepsi bu günleri bildirdiler. Petrus demek istiyor ki Musa yasanın tekrarı kitabın 18. bölümde ne konuşmuşsa şimdi gerçekleşiyor. Dil Yeremya'yı göndersin ama kim? İsa gösteriyor ve Petrus burada İsa için konuşuyor. Musa'nın konuştuğu benim gibi peygamber İsa'dır. İsa her zaman gökteki babasını gördü. Musa ara sıra gördü ama İsa her zaman. Yuhanna 5:19 diyor ki, onun için İsa onlara cevap verip dedi ki, size çok doğru bir şey söyleyeyim. Oğul kendisinden hiçbir iş yapamaz. Eğer babasını o işi yaparken görmezse ben her zaman onu görüyorum. Evet. Yuhanna 8:28. Bunun üzerine İsa onlara dedi, İnsan oğlunu yukarıya kaldırdınız mı? İşte o vakit anlayacaksınız ki ben var olanım. Ve gene taşlamaya kalktılar. Bu lafı yaptıktan sonra. Kendimden bir şey yapamam. Ama babam bana ne öğretirmişse onu konuşuyorum. Beni göndermiş olan benimle birliktedir. Baba beni yalnız bırakmaz. Çünkü her zaman onu memnun eden şeyleri yapıyorum. Musa gibi ama daha fazlası. Birincisi bu. İkinci şart neydi? Musa gibi peygamber ikincisi ne yapacaktı? Çok mucize işleyecekti, sayısız. Apostolların İşleri 2:22 bu Pentekost gününde Petrus şöyle konuşuyor. İsrailli adamlar şu sözlere kulak verin. Nasıralı İsa öyle bir adamdı ki Allah sizi gösterdi ki aslısı odur. Onun için Allah sizin aranızda İsa'nın eliyle mucizeler, şaşılacak işler ve nişanlar yaptı. Siz kendiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Evet, Musa gibi peygamber İsa'dır. Dil Yeremya, dil Muhammed. Evet, dedik ya, birincisi Yahya, İlyas, Yeremya ve dördüncü cevap nedir? Peygamberlerden biri. Dördüncü cevap bu. İşte bu artık en düşüncesiz cevap. Ve eminim İsrail halkının çoğu bu cevabı verdiler. Bir peygamberlerden biri. Bir hangi Allah adamı? Öyle değil mi? Şimdi mana bulmayalım. Biz de çok farklı değiliz. Normal insan gündelik hayatının temalarıyla, stresiyle o kadar fazla boğuşuyor ki gerçek nedir diye sormaz. Kopuşuyoruz. Hani bu hamsterler var ya tekerlek için zzz, çok hızlı dönüyor ama aynı yerinde duruyor. İnsanın hayatı buna benziyor. Öyle değil mi? Yapıyoruz, ediyoruz ama hiçbir zaman durup hakikat nedir diye düşünmüyoruz. Bir peygamberlerden biri de böyle. Evet, normal insan işte o kadar uğraşıyor. Normal hayatla ruhsal konulara ilgi duymaz. Ancak 50, 60, 80 yaşına gelince bir ayağın çukurda olunca o zaman ya vardı öyle bir Allah bir şey aklına geliyor değil mi? O zaman uyanıyor. Bazıları diyor ki şimdi 20, 30, 40 yaşındayım tamam mı? Hayatının tadını çıkarayım bilmem ne gezeyim tozayım alayım vereyim. 60 yaşına gelince tövbe edeceğim. 60 yaşına gelince bazı duhovnu, bazı ruhsal konuları düşüneceğim. Peygamberlerden biri. Evet, Yuhanna 4. bölümde İsa Samiriyeli bir kadınla baş başa kalıyor ve konuşuyorlar. Ve İsa onun özel hayatını kitap gibi okuyor. Her şeyi biliyor. İsa en sonunda kadına diyor ki, hepsi güzeldi, kocanı çağır. Kocanı çağır. Kocam yok. Kocam yok ki. İsa diyor, doğru söyledin. 5 tane koca yaptın. Tamam mı? Ve şimdi kiminle beraber yaşıyorsun, o senin kocan değil. Hoppa. Büyük bir gaf. Yahu bir kişi bana böyle gizli günahlarımı yüzümü vurursa ben dilsiz kesileceğim. Hiç bir daha ağzımı açmayacağım bu kişiye karşı değil mi? Belli ki kadın da rahatsız oldu. Rahatsız oldu ve hemen temayı değiştirmeye başladı. Anladın bu karşıdaki her şeyi anlıyor. Görüyorum sen bir peygambersin. Peygamber değil mi? Cevap bu ya. Şey, merak ettiğim bir konu vardı. Allah'ı nerede tapmalıyız? Bizimkiler Tepu Tepe'de Gerizim Tepesi diyorlar. Sizinkiler gene Siyon Tepesi diyorlar. Anlıyor musunuz? Yani dinsel bir soru attı ortaya. İşte İsa'ya peygamberdir diyenlerin psikolojisi budur. Psikolojisi budur. Allah'ın oğlu olarak senin her şeyini görüyor. İnsan olarak her şey biliyor. Senin içini biliyor. Kitap gibi. Hani her şey açık. Her şeyini biliyor. Senin kişisel bir biçimde karşılaşmak istiyor. İsa istemiyor sadece bir din adamı olsun, bir peygamber olsun. O seninle karşılaşmak istiyor. Karşı karşıya geliyor ve şimdi sen nasıl cevap vereceksin? İsa ne Yahya, ne İlyas, ne Yeremya, ne de bir hangi peygamber olmak istemiyor. Onun hakkında okuduğun zaman Allah'ın kendisiyle karşılaşmış oluyorsun. Ama o seni rahatsız ediyor. Bu bizi istemiyoruz. Hayır, o kadar yaklaşma diyorsun. Ve korkudan İsa'yı peygamberler çekmecesine koyuyorsun. O da dur, rahat ol. Ve sen de of rahatlandın. İsa peygamber ya. Peygamber olarak anlaşabilirsin. Ama insan oğlu olmasın. Allah'ın oğlu olmasın. Son olarak büyük bir yazar var. İngiliz bir yazar C.S. Lewis. Bu durumu çok güzel anlattı. Bir gün Allah'ın önünde duracaksın. Ve o sana soracak, sence İsa kimdir? O zaman o sana üç seçenek verecek. Ya birincisi İsa sahtekar idi. İsa bir sahtekar olabilir. Yani bile bile kendini Tanrı yaptı. Herkesi aldattırdı. Mucizeleri sahte idi. Bir hangi trik idi. Bu birinci varyant. Bu olabilir. Ya da ikinci varyant İsa kaçık idi, deli idi. Normal bir insan iken kendini Allah sandı. Değil mi? Gidiyorsun tımarhaneye. Tımarhane dolu. Ben Napolyon'um. Değil mi? Ben Sezar'ım. Bilmem ne. Ben Tanrı'yım diyen dolu. İsa böyle miydi? Bu derecede mi bir Tanrı'ydı? Ya da üçüncü varyant. İsa gerçekten Rab idi. Yani değil sadece beklenen Mesih olsun. Atatürk gibi bir askeri önder olsun. Ama Tanrı'nın kendisiydi. Başka varyant yok. Anlatma bana İsa büyük bir peygamberi yok. İsa büyük bir öğretmeni bu yok. İsa'nın sözlerini söyleyen bir kişi sadece bu üç varyantın biri oluyor. İşte bugün baktık el alem halk ne konuşuyor İsa için. Ben kimiymişim? Haftaya bakacağız acaba öğrenciler ne cevap verecek ve İsa buna nasıl bir tepki gösterecek. Onun için bugün bunu düşün. Ben bir gün bu soruyu bana sorarsalar ne cevap vereceğim? Rab sizinle olsun.